Ayrım 11, sayfa 99, 7 Ağustos Cuma. Bütün hafta içi halk satmadan cimnastiğe gittim. Diyeti de uygulamaya devam ediyorum. Bugün yine tartıldı. Ve yaşasın, yaşasın. Bir kilo daha vermişim. Anneme bu durumu bildirince beni tebrik etti ve de kıskandı. Çünkü o daha yavaş kilo veriyor. Herhalde cimnastiğe gidiyorum diye kilo veriyorum. Kilo vermenin asıl nedeni yediğine dikkat etmen. Cimnastik ise daha çok etlerin kısıklaşmasına, vücudun şekle girmesine yardımcı olur. Yani yiyip yiyip cimnastik yaparsam kilo veremez miyim? Veremezsin canım. Cimnastik çok yararlı bir yardımcı öge. Ama asıl önemli olan yediğine dikkat etmek. Boşuna değil o şişman hanımlar bir türlü zayıflayamıyorlar. Habire pişirdikleri böreklerden söz ediyorlar. Öyle yedikten sonra boşuna uğraşıyorlar. Bir kilo daha versem yeni bir kot almam gerekecek dedim. Zevkten dört köşe olmuş vaziyette. Sen o kiloyu ver, kotun benden. Telefon çaldı. Kesin topraktır dedim. Sabahın o saatinde başka kim arayabilirdi? Sera, annen için bir davetiye buldum. Nasıl becerdim bunu? Bir tanıdığımın davetiyesi vardı. Ama bu gece önemli bir iş yemeği varmış. Oraya gitmek zorunda. Bundan söz edince ben de zaten annem için davetiye bakıyordum. Hemen bana ver dedim. Harikasın. Ben bir şey yapmadım. Bu tamamen bir rastlantı. Bayılırım böyle rastlantılara dedim ve anneme seslendim. Anneciğim, bu gece sen de Bali'ye geliyorsun. Toprak sana bir davetiye bulmuş. Tam kapıdan çıkıyor ki söylediklerimi duyunca geri döndü. Toprağa ona çok teşekkür ettiğimi söyle. Akşam onu da alır birlikte gideriz. Sonra da onu evine bırakırız. Annem hiç bir şeyin altında kalmak istemez. Toprak. Biz daha erken bir saatte orada olmamız gerek. Annenin davetisini gişeye bırakırız dedi. Kulaktan kulağa oynar gibi bu kez de toprağın sözlerini anneme ilettim. Peki öyleyse orada buluşuruz diyerek fırladı gitti annem. Bütün günü hazırlanarak geçirdim. Yıkandım, saçlarımı fönledim. Kolay mı hostes olmak? Toprak'la saat 7'de açık hava tiyatrosunda buluştuk. Toprak bana bir paket uzattı. Tuvalette bunun üstüne geçir. Paketi açtım ki içinde beyaz bir tişört. Önünde kırmızı harflerle Romeo Juliet. Arkasında da Pamuk Bank yazıyor. Hemen giydim. Dışarı çıktığımda benim gibi bir dolu gencin aynı tişörtü giymiş ortalarda dolaşmakta olduğunu gördüm. Tabii Toprak da bunların arasındaydı. Sonra bana sıra numaralarını ve duracağım yeri gösterdi. Zor bir iş değilmiş meğer. Saat 8'e doğru izleyiciler gelmeye başladı. Bizler de hareketlendik tabii. Birden annemi gördüm. Ona kendimi ve tişörtümü göstermek için bir koşu yanına gittim. Aysel'e... Ne hoş bir tişört bu böyle. Üstelik bizde kalacakmış. Şimdi sizi yerinize göstereyim efendim dedim bir fiyaka. Ve annemi davetliler bölümüne götürdüm. Sonra yine bir koşu görevimin başına döndüm. Birdenbire alkış koptu. Meğer Cumhurbaşkanı gelmiş ve bale başladı. Bizler arkaya dizilmiş izliyorduk. Bale ne kadar güzel bir sanat dalı. Ayakta olmama karşı büyülenmiş gibi seyrediyordum. Sonra ara verildi. Fındıkçılar, fıstıkçılar derken ikinci bölüm başladı. Birinci bölümün tersine ikinci bölüm çok acıklıydı. Başta Romeo ve Juliet olmak üzere neredeyse herkes öldü. İzleyiciler gösteriyi ayakta çılgınca alkışlıyorlardı. Hepimiz alkışlıyorduk. Büyülü bir an bu. Balelerin ve baletlerin kuğular gibi zarif yerlere kadar eğilerek halka selamlaması, izleyicilerin onlara dalga dalga ulaşan hayranlık ve sevgi ışınları ve büyülü zaman dilimi yaşanırken bazıları kalkıp gitmeye başladılar. Ayıp yani, şunun şurası kaç dakika fark edecek ki? Sanatçılar o kadar saat yorulmuşlar, tek ödülleri alkış. Sen onu da esirgeyeceksin, hiç gelme daha iyi. Zaten gidenler süslü takım mıydı? Gençler ve sade giyimliler sonuna dek aslanlar gibi alkışladılar. Bravo diye bağırdılar. Sanatçılar da tekrar tekrar selam verdiler. Annem bizi dışarıda bekliyordu. Toprak, beni eve götür. Bize geri hiç gerek yok. Servis bizi bırakacak. Dediyse de annem çok ısrar etti. Ayrıca dedi, senin için bir sakıncası yoksa sizi Dimarmara Oteli'nde bir şeyler yemeye davet etmek istiyorum. Bayılırım annemin bu hallerine. Ben de bastırınca Toprak kabul etti. Arabamızı bulduktan sonra gerçek bir meydan savaşı vererek o kesme kesişin içinden çıktık. Meğer Dimarmara Oteli bu tür etkinliklerden çıkanlar için özel program düzenliyormuş. Nitekim ellerindeki broşürlerden baleden geldikleri belli olan pek çok kişi vardı. Üçlü bir grup hafif müzik çalıyordu. Caddeye bakan bir masaya geçip oturduk. Bir sürü menüyü inceledikten sonra üçümüz de dondurma ısmarlamaya karar verdik. Ve içinde binbir çeşit malzeme olan o muhteşem dondurmalara yumulduk. Oradan buradan konuştuk. Annem Toprak'a çalıştığı yerlerle ilgili sorular soruyor. O da anlatıyordu. Bayağı keyifli bir sohbetti. Sonra Toprak'ı evine bıraktık ve yuvamıza döndük. Senin bu Toprak esaslı bir kıza benziyor. Kendini yetiştirmiş.
Öyledir. Seracığım, bu gece için çok teşekkür ederim. Rica ederim dedim böbürlenerek. Kıyısında, köşesinde de olsa baleye gitmesini ben sağlamıştım. Ben de bizi dondurma yemeğe götürdüğün için çok teşekkür ederim. Arkadaşımın da davet etmesi, ne yalan söyleyeyim, çok hoşuma gitmişti. Ya sevgili defter, değişik bir iş ve muhteşem bir baleydi. Neden büyük aşk öyküleri hep böyle acıklı olur ki?
10 Ağustos Perşembe. Sabah jimnastiği, öğleden sonra da canavarlarıma gittim. Can bu kez beni güzelim üf diye karşıladı. Yaşının biraz eksik olmasına karşın bir erkek tarafından böyle karşılanmak hiç de fena değil. Bu kez iyi götü alışkanlıklarını bildiğimden ilk saatlerimiz sorunsuz geçti. Zaten Can öyle tatlı, öyle Can'a yakın ki onun yaramazlıkları insanı sinirlendirmiyor. Sadece güldürüyor. Bilge, Sera abla ben çok sıkıldım. Hadi dışarı çıkıp bir dolaşalım. Dondurma yiyelim dedi. İyi ama bunu annenle konuşmadık. Bakalım o evden çıkmamızı, dondurma yememizi ister mi? Aa, ben ondan izin aldım bile. Aldın mı? Ne zaman? Sen gelmeden sordum. O da çıkıp gezebilirsiniz dedi. İyi öyleyse dedim. Ve böylece hep birlikte evden çıktık. Biraz deniz kenarında dolaştık. Sera abla bize dondurma alsana. İçim pek de rahat değildi. Çünkü Bilge'nin annesi bunu bana kendi söylemeliydi. Neyse dondurmalarını aldık. Biraz daha dolaştık. Sera abla bir dondurma daha istiyorum dedi Bilge. İyi ama bu kadar yerseniz hasta olursunuz. Az önce aldıklarım en büyüklerindendi. Olduğu yerde durdu. Gözlerinde şimşekler çakıyor. Alacaksın diyorum. Diyerek ayağını yere vurdu. Bilge ne biçim konuşuyorsun öyle dedim sabırlı olmaya çalışarak. Alacaksın yoksa anneme her şeyi söylerim. Diye öyle bir bağırmaya başladı ki gelen geçen bize bakmaya başladı. Ne kadar utanç vericiydi. Ne söyleyecekmişsin? Senin bize evden çıkardığını, dondurma yedirdiğini bir bir anlatırım. Hani
izin almıştın? İnandın mı? Amma da sapmışsın demez mi? Üstüne atlayıp onu oracıkta bir güzel pataklamamak için kendimi zor tutuyordum. Bilge'ye bu yaptığına yalancılık denir. Yürü hemen eve gidiyoruz. Sonra da Can'a dönüp, haydi canım. Küçük yaşına karşın ortada bir kriz olduğunu anlayan Can'ın yavaşça uzattığı elinden tutup eve doğru yürümeye başladım. Bilge ise hala bağırıyor. Sen çok kötü bir çocuk bakıcısın. Seni anneme söyleyeceğim. Ona doğru ne biçim bir adım atmıştım ki? Korkuyla geri çekildi. Bana bak küçük çok bilmiş dedim. Şimdi derhal eve gidiyoruz. Ve asıl ben annene senin bütün bu yalancıklarını sokakta avaz avaz bağırdığını anlatacağım ki bir daha seni evden hiç ama hiç çıkarmasın. Can'la yürümeye başladım. Gözümün ucuyla da geriye bakıyordum. Bir an olduğu yerde durdu. Gelmeyecek diye ödüm koptu. Neyse kısa bir süre sonra süngüsü düşmüş bir vaziyette peşimizden yürümeye başladı. Yüzünden düşen bin parçaydı. Hoş, benim de ondan aşağı kalır yanım yoktu. Eve girince kapısını çalıparak odasına kapandım. Ne halim varsa gör dedim içimden. O küçük üçük yalçının yüzünü bile görmek istemiyorum. Can'ın televizyon programını birlikte izledik. Hayret, iki kardeşler ama ne kadar değişikler. Can yaramaz ama dürüst ve Can'a yakın. Bilge ise saat 6'ya geliyordu. Anneleri neredeyse gelir diye düşünürken Bilge göründü. Yanıma gelip oturdu. Gözleri kızarmıştı. Sera abla, efendim Bilge, lütfen anneme söyleme. Böyle bir durumda ne yapmam gerek diye telaşla düşünmeye başladım. Hemen aklıma muhalle öğretmen geldi. O olsaydı nasıl davranırdı? Ben sessizce kalınca Bilge gözlerini kaldırıp yalvaran bakışlarla bana baktı. Lütfen söyleme Sera abla, yoksa annem çok kızar, yutkundu ve ekledi. Özür dilerim. İşte bu iki sözcük taşlaşma kalbimi yumuşadı verdi. Ve hemen Muhalle Hanım'ın kişiliğine bürünüp Bilgeciğim sana niçin kızdığımı anladın mı diyerek soru sordum. Sana bağırdım diye dedi başı yerde. Bana bak Bilge dedim. Yavaşça çenesinden tutup gözlerinin içine bakarak. Bana bağırdığın için değil, yalan söylediğin için kızdım sana. Çünkü yalan çok kötü bir şey. Ve senin gibi akıllı bir kızın asla yalan söylememesi gerek. Önce beni kandırdın. Sonra da tehdit ettin. Bunlar sana hiç ama hiç yakışmıyor. Anlatabildim mi canım? Başını salladı. Bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz verirsen bunu unutur gideriz. Annene de bir şey söylemeyiz. Söz veriyorum. Çok iyi bilgiciyim. Dedim ve sarılıp onu öptüm. Derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Can ise büyük bir dikkatle bizi izliyordu. Cihancığım bu mesele üçümüzün arasında kalsın. Emin canım? Anne, Bilge de çok üzülür. Sen bunu istemeyecek kadar iyi kalpli bir çocuksun öyle değil mi? Başını salladı. Hafif aralık dudakları, kocaman gözleriyle öyle şekerli ki kendimi tutamayıp onu da öptüm. Böylece anneleri geldiğinde ikisi iki yanımda televizyon izleyen mutlu bir aile tablosu çiziyorduk. Kutlarım seni Sera. Bunların böyle uslu oturduklarını görülmüş şey değil. İçimden az önce onları görebilseydim ne derdin acaba demek geldi. Böylece bugün de sona erdi. Ama eve geldiğimde çok çok yorgun hissediyordum kendimi. Akşam Cüneyt'le konuştum da kendime gelebildim.
Ona çocuk bakıcılığı serüvenimi ve Pamuk Makalesi'ni anlattım. Zaten Cüneyt'in sesini duymak bile beni neşelendirmeye yetiyor. Ah, böyle ayrı olmasaydık. Telefonu kapattıktan sonra yine fotoğrafları çıkarıp uzun uzun baktım. Onu çok özlediğim zaman bu resimler en büyük desteğim. 17 Ağustos Pazartesi. Bütün haftayı jimnastiğe giderek, nutku okuyarak ve test çözerek geçirdim. Az önce babam aradı. Annemler konuştular. Sonra annem telefonu bana verdi. Seracığım, nasılsın? İyiyim babacığım. Seni çok özledim. Annenle de konuştuk. Önümüzdeki hafta buraya gelebilir misin? Yani Ankara'ya gelmemi mi istiyorsun? Evet canım, babaannen de seni çok özledi. Anneme baktım. Başını biliyorum dercesine salladı. Tabii dedim. Siz istedikten sonra. Hem madem annemle konuşmuşsunuz. Evet kızım, annen için uygunmuş. Seninle uzun zamandır görüşmüyoruz. Durdu. Benim konuşmamı bekler bir hali vardı. Tabii gelirim babacığım. Çok iyi. Biletini alınca bana bildir. Gelip seni alayım. Peki babacığım. Haydi iyi geceler Sera. Seni bekliyorum. Telefonu kapatınca bana aşkı kabarmış dedim. Öyle söyleme Sera dedi annem. O senin baban. Seni özlemiş ve doğal olarak görmek istiyor. İyi gidelim bakalım. Bu tavrını beğenmiyorum. Bilmiş ol. Ne yani? Havalara uçmamı mı gerekiyor? Böyle hissediyorum diye zaten suçluluk duyuyorum. Ama öte yandan da babamla her buluşmamızda bir şeyler ters gidiyor. Sanki birbirimizi teğet geçiyoruz. Ya ben ya beni gereksiz yere terbiye etmeye kalkıyor ya da eleştiriyor. Hem de anlayıp dinlemeden. Annem bunun maksatlı olmadığını, birbirimizin ayrı yaşamamızdan kaynaklanan bir iletişim kopukluğu olduğunu söylüyor. Belki öyle ama nedense fatura da hep bana kesiliyor. Neyse canım gidelim bakalım. Hem babaannemi ve Ayşegül'ü de görmek çok iyi olacak. Annemle takma baktık ve haftaya pazartesi gitmeme karar verdik. Biletimi annem alacak. Haydi hayırlısı. 18 Ağustos Çarşamba. Bugün dedemlerle kabaklara balık yemeye gittik. Hem de vapurla. Bu da dedemin ilginç fikirlerinden. Dedemle birlikte vapurun yan tarafına oturduk. Ayaklarımızı demirlere dayadık. İskelelerden inip binenleri, deniz tekneleri, hele de akşamüstü izlemek meğer ne kadar zevkliymiş. Güneş batarken suların üstüne düşen kızıllıkları, yavaş yavaş yanmaya başlayan sokak ışıklarının sudaki aksini seyrederken insan dalıp gidiyor. Salaş bir balıkçı lokantasında dedemin ısmarladıklarını yedik. Bu arada benim iş maceralarım tartışıldı. Bol bol. Çok güzel bir geceydi. İyi geceler, yedi cüceler. 20 Ağustos Perşembe. Bugün Toprak'la buluştuk. Beyoğlu'nda sinemaya gittik. Film siyah beyazdı. Üstün Özlük Fransız filmiydi. Arkadaş hatırı için katlandık tabii. Ben şöyle ağzı burnu yerinde ne anlattığı belli olan sürükleyici adam gibi filmleri seviyorum. Nedir o öyle karanlık, kasvetli bir ortam? Bir adam konuşuyor, sonra sessizlik, sessizlik, sessizlik. Tam reklam arası anlayacaksın. Derken öteki konuşuyor, hadi bir reklam arası daha. Adamlar da adam olsa, sakalları çıkmış, ovurtları çökmüş, gözleri böcek gibi. Sonra biri kalkıyor, tak tak tak. Ne o? Adam odanın bir başından öbür başına yürüyor. Oha, o sırada Harrison Ford, Kamçalı Adam filminde Afrika'yı baştan başa kat etmişti bile. Toprak sordu, çok sıkılmadın ya. Az sıkıldım dedim mertçe. Toprak güldü, tahmin etmiştim ama bir de bu tür bir film gör istedim. Sağ ol, böylece bugünlük kültür kotamı doldurmuş bulunuyorum. Ankara'ya gitmeme 3 gün kaldı. Bakalım Ayşegül kilo verdiğimi fark edecek mi? Az önce Cüneyt'i aradım. Babasıyla atışmış, canı sıkkındı. Onu oyalamak için bugün gördüğüm filmi iyice karikatürize ederek anlattım. Çok güldü. Telefonu kapatırken sana renkli rüyalar diliyorum dedim. Ben rüyalar değil seni görmek istiyorum demez mi? Kendimi tutamayıp ah canım deyiverdim. Önce çok utandım ama sonra da iyi ki dedim diye sevindim. Bugünlük de bu kadar. İyi geceler, iyi cüceler. Parantez içinde bu sözü çok sevdim.